أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Ayşe Annemiz Gülistanı 42. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta çok hassas, önemli bir yerde kalmış idik. Hemen oradan devam edelim. Ancak geçen haftayı dinleyemeyen kardeşlerimiz için ben normalde ana fikir özet geçmiyorum. Birkaç cümle ile bağlantı kurayım. Hazreti Havle binti Salebe pür telaş bir problem için Resulullah'ın evine gelmiş idi. Ve Ayşe annemiz de ona sakin ol diyordu. Bu kadar. Bunları gördük. Ve Ayşe annemize onun en kullandığı cümle Ayşe annemize Resulullah Aleyhisselam'a beni tanırsınız değil mi diye sormuştu. Seni tanımaya mı var ey Havle demişti Ayşe annemiz. Şimdi ben size önce kısaca bu hanımı tanıtayım. Olay nedir? Burada Ayşe annemizin o müthiş, o engin rolünü ve olayı nasıl yürüttüğünü, nasıl evi çekip çevirdiğini farklı boyutuyla görmüş olalım inşallah. Bu gelen hanım Havle, eğer bazı elinize kaynaklar vardır, bazı kitaplarda Huveyle, Hureyle şeklinde de geçer. Ama Havle binti Salebe dediniz mi bu kadını bulursunuz. Havle binti Salebe bin Esrem olup Hazreç kabilesinin önde gelen hanım sahabilerden biriydi. Ne anlama geliyor? Ensari, Medineli bir hanım sahabe. Önde gelen hanım sahabilerden biriydi. Aynı zamanda amcasının oğlu olan Evs bin Samit ile evliydi. Yani kocası da amcasının oğlu. Evliydi. Rebi adlı oğlu da içlerinde olmak üzere küçük yaşta çocukları vardı. Yani genelde Rebi adlı oğlu bilindiği için diğer isimler fazla bilinmiyor. Küçük yaşta çocukları vardı diye geçiyor. Bugünlere kadar da kocasıyla herhangi bir problemleri olmamıştı. Ama bugün ne olmuşsa o ağır hanımefendi gitmiş, yerine telaşlı ve ne yapacağını bilemeyen bir hanım gelmişti sanki. Ya Resulallah imdat, bana bir çare, imdat ya Resulallah imdat, derdime bir çare. Bu şekilde Resulullah'ın evinde çırpınıyor. Resulullah Aleyhisselam bu telaşlı hanıma önce rahat oturmasını işaret ederek ne derdi varsa anlatmasını söylüyor. Ocağım yıkıldı. Ocağım yıkılıyor ya Resulallah. Yine telaşta kadın. Bir kadının kendini böyle kaybedercesine telaşlanması Resulullah Aleyhisselam'ın hoşuna gitmedi. Bunu Ayşe annemiz biliyor. Yani derdi ne olursa olsun, problem ne olursa olsun, Müslüman kadının kendini dağıtmasını istemiyor Aleyhisselam. Şimdi kıymetli dinleyenlerim şöyle düşünmesinler, Müslüman kadın dağıtmayacak da erkek dağıtacak mı diye. Yok, öyle bir ifade yok. Sanırım bunu düşünmesin. Çünkü gelen kadın olduğu için kadın örneği veriyoruz ve bir de Ayşe annemizi paylaştığımız için. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu sahneden hoşlanmadığını görüyor. Ve zaten de biliyor, hoşlanmaz Aleyhisselam böyle şeyden. Araya giriyor. Ne olduysa onu anlat ey havle. Araya giriyor Ayşe annemiz. Yani bir kadıncağızın bir sorunu var. Resulullah'a sormaya geliyor. Sorun her neyse çok büyük olmalı ki kadın kendini kaybetmiş. Ve bittim tükendim diye böyle çok feveran ediyor. Ayşe annemiz de ne olduysa onu anlat ey havle diyor. Havle Resulullah'ın bakışından kendine gel bakışı, Ayşe annemizin uyarısından dolayı biraz kendini toparlasa da heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Ya Resulallah, siz de bilirsiniz ki Evs bin Samit benim kocam olup oğlumun da babasıdır. Aynı zamanda amcamın oğludur. Halkın bana en sevgili olanı odur. İkimiz de bu yaşa kadar huzur ve mutluluk içinde geldik. Ama bu yaştan sonra bana zihar yaparak, zihar, anlatacağım ne olduğunu, bana zihar yaparak sen bana anamın sırtı gibisin dedi. İstediğini yerine getiremeyince bu sözü de belki ben söylettim ona. Kitabı sana hak olarak indiren Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, o bu sözünü bir andaki kızgınlığıyla söylemiş olup bununla beni boşamayı kastetmedi. Ama böyle zihar yaparak beni boşamış oldu. Şimdi sanırım az çok zihar kavramını duymuşsunuzdur. Şimdi yok böyle bir şey de, yani şu anda Arap toplumunda da yok şu anda böyle bir şey. Cahiliye döneminden gelen bir, o zaman bir adet bu. Yani cahiliye döneminin adetlerinden. Yani bir adam hanımına sen bana anamın sırtı gibisin demesi zihar anlamına geliyor. Yani nasıl ki anne oğluna haramsa, yani hanımı da kendine haram kılmak. Hani biz deriz ya artık böyle, sen bana bacım yerinesin, kardeşim yerinesin. Bizim biraz şey kaçıyor yani, ucuz bir ifade ama onlardaki bu zihar, buna zihar deniyor. Sırt, hani anamın sırtı gibisin, anamın, annem bana haram. Yani o anlamda bu ifade boşanmanın başka bir ifade şeklidir. Adam, yani bak kadın da yalnız anlatırken çok insaflı anlatıyor. Gerçekten yani çok telaşlanmış efendim. Yani kendini kaybediyor belki ama yani çok şu ara cümleyi ben size tekrarlayayım. İstediğini yerine getiremeyince, adam ne istedi bilmiyoruz yani. İstediğini yerine getiremeyince bu sözü de belki ona ben söylettim diyor. Ama diyor adam böyle bir anda kızarak sen bana aramın sırtı gibisin dedi diyor. Kıymetli dinleyenlerim, bunu biz şu anda dinlerken, böyle bir hadise şu anda yok. Yani zihar olayı yoktur. Ama ailelerimiz var. Yani çokça oluyor, çokça çevrenizde görmüşsünüzdür. Birdenbire öfkeyle boşadım seni, boşsun diyen adamlar çok çıkıyor. Hatta bana da geldi böyle bir soru. Adam nasıl öfkeleniyorsa boşsun, boşsun, boşsun diye 3 talak vererek işi bitiriyor. Bunlar da var. Toplumumuzda bazen de böyle ifade olmasa da yani ya senin neyini aldım ben ki ya, sen ne biçim kadısın gibi hem erkeği hem kadını son derece rencide eden ifadeleri de kullanıyoruz. Allah senin belanı versin gibi, haşa. Yani var bunlar yani. Allah muhafaza. Allah ve Resulü buna razı değiller. Aramızdaki problem ne olursa olsun, biz elimize, dilimize, gönlümüze sahip çıkacağız. Bir anlık öfkeyle sarf ettiğimiz bir kavram evimizi yıkabilir. İlla ki nikah boyutunu düşünmeyin. Diyelim kötü bir küfür ettiniz, çirkin bir söz söylediniz. Erkek karısına, karısı kocasına. Eş eşe yani. Bir silahtan çıkan mermi gibi. Yani hedefi vurur. Ya öldürür ya yaralar, değil mi efendim? İkisi de ağırdır. Bu tip hadiseleri biz paylaşıyoruz ki efendim evimizin, hanemizin, eşimizin, çocuğumuzun, annemizin, babamızın kıymetini bilelim. Onları kırıcı ifadeler kullanmayalım. Yani kadıncağız o günkü cahiliye, normalde onlarda boşanma deyimi var, talak var. Ama bir de bu var. Zihar yapmak. Ve diyor ki işte adam bana diyor, sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Ve boşadı beni. Ama kadın soru içerisinde, acaba kurtulur muyum diye dercesine yani ekstra şeyler söylüyor. Adamın söylemediği ama kendisi adam hakkında yorum yaparak, sana kitabı hak olarak indiren Allah'a yeminle söylüyorum diyor. O diyor, kocam bu sözünü bir anda kızgınlığından dolayı söyledi. Yani beni boşamayı kastetmedi ama ağzından bu söz çıktı. Bana zihar yaptı. Beni boşamış oldu. İmdat ya Resulallah. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın ne denli tabi olunması gereken bir nebi, bir resul, bir peygamber olduğu, aynı zamanda getirdiği mesajın da ne olduğunu anlama noktasında bu örnek çok çarpıcı bir örnek kıymetli dinleyenlerim. Ne diyor Aleyhisselam? Ey Havle! Bu konuda bize Allah tarafından henüz bir şey emrolunmadı. Bu konuda bize Allah tarafından henüz bir şey emrolunmadı. Sen şimdi evine dön. Eğer inşallah bir şey emrolunursa onu sana açıklarım. Ancak böyle çevirebildim ben bu Arapça ifadeyi. Yani o ana kadar zihar hakkında bir ayet gelmemiş. Muhtemelen ki ilk örneği budur ve son örneği budur İslam tarihinde. Muhtemelen o ana kadar da böyle bir sahne yaşanmadı. Cenab-ı Hak da böyle bir hüküm göndermedi. Ama Aleyhisselam'ın ifadesi bu. Yani diyor ki vahiy yok bu konuda. Git sabırla bekle yani. Bir nevi o anlama geliyor. Bir vahiy gelirse sana bilgi veririm. Ama kadın gitmiyor. Ya Resulallah, kocamla bir arada yaşamamızı uzat. Biz ayrılırsak mahvoluruz. Ya Resulallah, benim için bir çare bulsan, bir çare buluver, beni onunla bir arada yaşat ya Resulallah. Habire kadın bunu söylüyor. Yani öyle hafif bir kadıncağız değil bu. Sıradan bir kadın da değil. Ama Allah muhafaza, yani kullanılan kavram o gün boşanma ifade ettiği için kadın evini kurtarmaya çalışıyor. Aileyi kurtarmaya çalışıyor. Çırpınıyor kadın. Çırpınıyor kadın. Evine gidip Allah'ın hükmünü bekle. Ey Havle! aleyhisselam öyle söylüyor. Evine gidip Allah'ın hükmünü bekle ey havle. Ayşe annemiz ne yapıyor? Ayşe annemiz kendini hırpalayan bu hanıma çok acıdı. Nasıl olmuşsa olmuş. Yani o yüzden artık olmuşa değil olacağa bakalım derler ya işte. Dikkat edeceğiz ya. Nasıl olmuşsa olmuş. Kocası ile bir problem yaşamış ve kendisine zihar yapılmış. Her zaman ve her yerde olduğu gibi. Bu durumda da tek sığınak Allahu Teala Hazretleri. Şimdi Ayşe annenin inceliğine bakın. Şimdi kadın geliyor. Resulullah'tan çare arıyor. Resulullah Aleyhisselam bu konuda vahiy olmadığını ve hüküm gelmediğini, geldiği takdirde ona bilgi vereceğini söylüyor. Ama kadın evini kurtarma adına belki çırpınırken, yani bu iş Resulullah'ta biter zannediyor. Ama Ayşe annemiz bunun böyle olmadığını biliyor. Çünkü Ayşe annemiz alime bir hanım annemiz. İlim ehli bir annemiz. Resulullah'ın dizi dibinde yetişmiş ufku geniş annemiz. Bakın dönüyor kadına, acıyor ama yani Resulullah'a gidip de ey Allah'ın Resulü dua etsen, bir şey etsen şöyle böyle demiyor. Kadına dönüyor. Allah'a sığın ey havle. Allah'a sığın. Tek sığınak Allah'tır. Allah'a yönel. Sığın yüce Allah'a. Böyle ifade ediyor. Subhanallah. Burada annemizin yani geldiği seviye diyemiyorum da yani temsil ettiği şeyin farkında mısınız? İkisi de sahabe. İkisi de hanım sahabe. Ama biri Resulullah'ın dizi dibinde yetişmiş. Her gelen vahyi ilk kez o dinlemiş. O heyecanı yaşamış. Ve vahiy ile bir hayat çizmiş kendisine. Diğeri ise ne kadar kendisine ulaştıysa yani çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamına iman esastır. Amenna. Ama bir hukukçu kadar mesela ben hukuki ayetleri anlayamam. Bir mimar kadar yapısal ayetleri anlayamam. Bir siyasetçi kadar yönetim ayetlerini anlayamam. Hocayım ben. Efendim bir ekonomist gibi ekonomi ayetlerini anlayamam. Bir şey anlarım ama onlar gibi anlayamam. Ama eğitim, öğretim benim işim olduğu için eğitim, öğretim ayetlerini onların hepsinden daha iyi anlarım. Kastettiğimi anlıyorsunuz. İşte Ayşe anne hepsini anlayan bir durumda. Havle anne, hanım ise işte o onların bir bölümünü ancak anlar durumda. Ve Resulullah Aleyhisselam bana bir çare, bana bir çare diye ona adam akıllı sığınca Ayşe anne sığınağın yerini gösteriyor. Allah'a sığın ey havle diyor. Tek sığınak Allah'tır. Allah'a sığın. Durumun çok ciddi olduğunu bir defa daha gören Hazreti Havle bu sefer de hemen oracıkta ellerini yüce dergaha açıyor. Resulullah'ın yanında, Ayşe annemizin yanında açıyor ellerini. Döküyor yüreğini Rabbine. Ey Allah'ım, ben bugün halimin perişanlığını, üzüntülerimi, kocamdan ayrılmanın üzerindeki zahmet ve meşakkatini sana arz ediyorum, sana şikayet ediyorum ya Rab. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Körpe çocuklarım var. Onları ona koysam zayi olur. Ölür giderler. Kendi yanıma alsam aç kalırlar. Ey Allah'ım, şikayetlerim ancak sanadır. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ver. Çıkal yol olacak şeyi Resuluna indir ya Rabbi. Ya Rabbi. Ne güzel dua ediyor bu kadın. Subhanallah. Subhanallah. Biz insanız, beşeriz kıymetli dinleyenlerim. Ne kadar güçlü olsak, ekonomik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak ne yönden gücümüz varsa sınırlıyız. Beşeriz, insanız. Gücümüz sınırlı. Sınırsız gücü olan Cenab-ı Hak'tır. O yüzden Cenab-ı Hakk'a yönelecek, kullardan istemek değil, Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz. E tabi Cenab-ı Hak'tan isteyecek yüzümüzde olacak değil mi kıymetli dinleyenlerim? Bu da önemli. İşte bu Hazreti Havle bir yandan yana yakıla dua ediyor, bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Öyle bir sahne oluşmuştu ki evdekiler de onunla beraber ağladılar. Bütün kaynaklar bu cümleyi almış. Öyle bir sahne oluştu ki evdekiler de onunla beraber ağladılar. Kim var evde? Resulullah Aleyhisselam. Kim var evde? Ayşe annemiz. Kadının haline ağladılar. Bu kadın ağlıya ağlıya Resulullah'ın da gözünde yaş görünce yine bir ümide kapıldı. Ya Resulallah, halime bak. Sana kurban olayım ya Nebiyallah. Bana bak. Allah beni sana feda etsin. Bir çare ya Resulallah. Bana bir çare. Bana bir çare ya Resulallah. Ağlıyor kadın. Hem ağlıyor hem de dua ediyor. Ayşe anne dua deyip duruyor ona. Dua ederken de sürekli Resulullah'a dönüp bana bir çare diye sızlanıp duruyor. Bir an bile durmadan sürekli hem dua ediyor hem bana bir çare ya Resulallah. Hem dua ediyor hem bana bir çare ya Resulallah. Bu bir çare hanımın böyle yanıp yakılarak dua ettiği o ortamda Resulullah Aleyhisselam'ı vahiy hali bürüdü. Peygamberimiz Aleyhisselam gözlerini hafif yumdu. Alnında inci taneleri gibi terler oluşmaya ve dökülmeye başladı. Bunu Ayşe annemiz görüyor. Kadın habire çırpınıyor. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilen Ayşe annemiz, tabi çok çünkü şahit oldu buna, hemen Havle Hanım'a dönerek sus işareti yapıyor. Sus. Fakat bu hali bilmeyen Havle Hanım, ne bilsin ne oluyor? Bu hali bilmeyen Havle Hanım konuşmaya devam edince Ayşe annemiz hafif sertçe uyarmak zorunda kalıyor. İşte yani annenin nasıl bir olayı idare ettiğini görüyor musunuz? Ey Havle, yeter artık, sus. Konuşmanı ve hitaplarını kes. Görmüyor musun? Resulullah'a vahiy geliyor. Bu gelen vahiy de herhalde senin hakkındadır. Öyle deyince Ayşe annemiz Havle'nin rengi atıyor Hazreti Havle'nin. Hazreti Havle hem korku ve hem de ümit arası bir haleti ruhiye ile tekrar duaya sığınıyor. Ey Allah'ım, sen benim hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ey Allah'ım, sen bana benim hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Allah ve Resulünden ancak ve ancak hayırlı olanı diler ve umarım ya Rabbel Alemin. Bir yandan da böyle dua ediyor. Ayşe annemizin tekrar uyarması ile sesini kesen Hazreti Havle yine korku ve ümit arasında ağlayıp dua ediyordu. Yani duasını sürdürüyor. Korku ve ümit arasında ağlayıp dua ediyordu. İşte Müslümanın duruşuna en güzel örnek bu kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten çok güzel örnek bu yani. Müslüman Allah'a sığınacak, dua edecek, ona teslim olacak, gelene de rıza gösterecek. İşte bu Müslümanın şiarıdır kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Havle Ayşe annemizin uyarmasıyla sesli değil de sessiz bir şekilde ama çırpına çırpına duayı sürdürüyor. Diğer tarafa bakalım. Vahiy hali kendisinden sıyrılınca, yani dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim, sadece bir ufak bir şey söyledim. Yani bir hafiften gözlerini yumduğunu, efendim terlerin aktığını söyledim. Genelde vahiy geliş şekillerini anlatmanın pek faydalı olduğuna ben kanaat getiremiyorum. Yani gelen vahiye bakacağız biz. Çünkü vahiy Resulullah Aleyhisselam'a girerken Aleyhisselam ne tür hallere girdiğini nakillerle ancak, yani onu da tam anlayamayız. Yani bu limona benziyor. Limon hiç yemediysek yani tarifle anlaşılmaz ama yani önümüze gelen mesaj ne, ona bakacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam sadece o odayı değil, bütün cihanı aydınlatan bir tebessümle doğruluyor. Artan bir gülümsemeyle kadıncağıza bakıyor. Hazreti Havle de nefesini bile tutmuş, Resulullah Aleyhisselam'ın ne buyuracağına dikkat kesilmiş. Resulullah Aleyhisselam bu muzdarip hanıma müjdeyi veriyor. Ey Havle, lebbeyk ya Resulallah, buyur, buyur, lebbeyk. Yüce Allah ikinizin hakkında vahiy indirdi. Aleyhisselam tebessüm ediyor. Henüz vahiy söylemiyor. Yüce Allah ikiniz hakkında vahiy indirdi. Allah ve Resulundan sadece hayır dilerim. Kadın ümitle Resulullah'ın yüzünden müjde var. Senin müjdelerin ey Havle, müjdene kurban olayım ya Resulallah. Müjdene kurban olayım ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam yeni nazil olan ayet-i kerimeleri ilk defa orada, hani deriz ya sıcağı sıcağına, tilavet buyuruyorlar, okuyorlar. Ayşe annemiz ile beraber Havle Hanım da dikkat kesiliyor. Burada kaynaklarımızın anlattığı Mücadele Suresinin ilk 4 ayeti geliyor. İlk 4 ayeti. Ben size ilk 2 ayetin mealiyle yetineyim. Yani zamana sığdırma açısından ayet biraz uzunca olduğu için mealiyle yetineyim. 2 ayetin mealini vereyim. Bakınız Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kocası hakkında seninle tartışıp duran, sana durumunu anlatan, hüküm için ısrar eden, halinden Allah'a da şikayet etmekte olan kadının sözünü, dileğini Allah işitmiştir. Dileğini Allah kabul etmiştir ey Resulüm. Allah sizin her konuşmanızı zaten işitiyordu. Çünkü Allah hakkıyla işitici, hakkıyla görücüdür. İçinizden zihar yapmakta olanların hanımları onların anneleri değildir. Onların anneleri kendilerini doğurandan başkası değildir. Şüphe yok ki zihar yapmakla onlar çok çirkin ve yalan bir söz söylemiş oluyorlar. Elbette ki Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber Kebira, Elhamdülillah Ya Rabbel Alemin. Hazreti Havle tekbir getirip böyle söyleyerek bu sefer de sevincinden ağlamaya başladı. Nasıl ağlıyor? Yani kadın kurtuldu. Nasıl ağlıyor? Ben fıkıh konusu olduğu için o boyuta mümkün mertebe girmiyorum. Fıkıhçı işidir. Yani ciddi bir alandır. Mayınlara basıp da hem kendimi hem sizi helak ettirmeyeyim Allah korusun. Orayı fıkıhçılara bıraktık zaten. Haddimizi aşmayacağız ama Havle Hanım gelenin müjde olduğunu açık. Ben o yüzden iki ayet okudum. Açık yani anladı. Efendim nasıl tekbir getiriyor ama yetmez. Yine Ayşe anne. Ayşe annesiz olmaz bu iş. Böyle durumlarda ne yapılmasını çok iyi bilen Ayşe annemiz ona secde mahallini gösteriyor. Şükür secdesi yap dercesine. Sevgili annemizin ne demek istediğini anlayan Hazreti Havle hemen kalkıp şükür secdesine kapanıyor. Ondan sonra da kendini mescide atıyor ve uzunca şükür namazı kılıyor. Tabii aile kurtulduğu konumuz bu aile değil. Ama burada Ayşe annemizin sergilemiş olduğu bu güzel tavrı sanırım siz de çok böyle güzel buldunuz. Gerçekten olayları, hadiseleri sadece bir kültür olarak aktarmak değil, hayatın içinden bir tablo. Ne, nasıl, ne kadar yaşanır? İşte bunun tablosu. Bu güzel tablolar elhamdülillah. Evet efendim, hayat devam ediyor. Biz yeni bir konuya daha giriş yapalım. Zamanımız yettiği kadarla paylaşmayı sürdürelim inşallah. Hicretin 7. yılı Muharrem ayına girilmişti. Medine yeni bir heyecan dalgası daha yaşamaya başladı. Tekbir ve şükür ile bir başka açılım yaşanıyordu. Hanımıyla, erkeğiyle, hatta çocuklara varıncaya kadar bütün herkes bu coşkuyu yaşıyordu. E tabi şimdi haklısınız, hocam ne oldu diyorsunuz. E görelim beraber. Hazreti Ayşe annemiz de bunların içindeydi tabi. Biz şimdi burada hadiseleri sizlerle paylaşırken kıymetli dinleyenlerim, bütün olayı değil Ayşe annemizin rivayetini ve onun bulunduğu sahneleri sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz. Ayşe annemiz de bunların içindeydi tabi dedik o yüzden. Sadece içinde değil ama başında gelenlerden biriydi. Büyük bir sevinç ve mutluluk içinde olup yaşanan her gelişmeyi daha yakından öğrenmek için gelen gidenlere de yeterince malumat veriyordu. Yani bir şeyler oluyor. Annemiz bunun tamamını biliyor. Bilenler sevinçten tekbir getiriyorlar, seviniyorlar, bir coşku var. Eksik malumatı olanlar da annemize gelip soruyorlar. İşte yine böyle birisi gelmiş. Resulullah Aleyhisselam krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara, elçiler ile mektup gönderip onları İslam'a davet etti değil mi ey Ayşe? Anladık mı? Aleyhisselam krallara, kayserlere, kisralara, meliklere, şahlara. Ne demek? Bütün cihana açılmış. Evrensel davet. Elhamdülillah diyor Ayşe annemiz. Ne kadar şükretsek azdır. E tabi. Müslüman bir nimetle karşı karşıya kaldığında şükreder. Bir musibetle karşı karşıya kaldığında sabreder. Katlanmak değil ama rıza ile sabreder. Biz katlanarak sabrediyoruz ve sabrında ecrini alamıyoruz. Yine soruyor hanım, burada kimdir? İsmi yok, o yüzden bilmiyorum kim. Bizim başımızdaki liderlerin büyük çoğunu bile huzuruna kabul etmeyen bu dünya liderleri, Allah Allah, Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı için ne diyecekler acaba? Bu çok büyük bir ifadedir kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bunun anlaşılması için Ayşe annemizin şu izahını göreceğiz. Bakın nasıl anlatıyor Ayşe annemiz. İslam her şeyi değiştirdi. Bilmez misiniz? İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altındaydılar. Onlar ne istiyorlarsa bunlar onu yapıyorlardı. Buna rağmen sizin de dediğiniz gibi büyük bir çoğunu huzurlarına bile kabul etmiyorlar. Taşradaki adamlarıyla işlerini yürütüyorlardı. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zilletteler, görmüyor musunuz? Ayşe annemizin bu evrensel ifadesi kocaman kocaman yazılıp duvarlara asılmalı. Her ne kadar İslam'dan önce yaşanan olayı anlatıyorsa da ama sonunda cümleyi getiriyor, putperestlerin aynı durumda olduğunu söylüyor. O yüzden kavram kavram görüp iyice anlamamız gerekiyor. Şimdi İslam yani geldiğinde mevcut putperest rejimde onların müsaade ettiği kadarıyla yaşamak değil, Allah nasıl istiyorsa öyle yaşamak için hayatlarını ortaya koydular. 13 yıl boyunca Mekke'de bir destan yazdılar. Ama olmadı. Allah'ın emriyle hicret geldi. Medine'ye gidildi ve İslam devleti kuruldu. Yani ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak çokça ayette geçer bu. Çokça bilirsiniz, duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir kıymetli dinleyenlerim. Yani bilinen bir şey bu. İşte kulun kıyamette hesabı görülürken yani ameller işleyememiş, yanlış yapmış, kötü yapmış vesaire vesaire. Olumsuz bir durum yani. Notu düşük diyelim, notu. Olumsuz durum. Kul ne yapacak? Başını eğecek. Ya Rabbi diyor işte benim böyle bir baskı altındaydım. İşte şöyle idareciler vardı, şunlar vardı, bunlar vardı, izin vermiyorlardı vesaire. Yani bir şeyler diyecek kul. Bunu Cenab-ı Hak söylüyor. Ama yine Cenab-ı Hak diyor ki, peki yeryüzü o kadar çıkmaydı, hicret etseydin ya. Yani inancını yaşamakla mükellefsin. Bulunduğun yerde yaşayamıyorsan ya orada yaşamak için gayret göstereceksin önce. Ha, olmadı hicret edeceksin ama istenilen emir neyse onlar yapılacak. Bize Ayşe annemiz bunu anlatıyor. İslam her şeyi değiştirdi diyor. İslam'dan önceki liderler zaten bu dış güçlerin tahakküm ve emri altındaydılar. Onlar ne istiyorlarsa bunlar da onu yapıyorlardı. Buna rağmen, dediğiniz gibi diyor, buna rağmen büyük bir çoğunluğu huzurlarına bile kabul etmiyorlardı. Yani Mekke'de herkes gidip de Kisra'nın Kayseri'nin huzuruna çıkamıyordu. Yani idarecilere söylüyorum. Yani böyle sıradan halkı söylemiyorum, idareciler. Taşra'daki adamlarıyla işlerini yürütüyorlar. Yani Hazreti Ömer döneminden bir kısa bir pasaj, çok kısa vermeye çalışayım. ciddi fetihler var. Artık yani Irak-İran cephesi açılmış. Suriye-Şam cephesi açılmış. Efendim Mısır-Afrika tarafı cephesi açılmış. Kaç koldan bir yayılıyor İslam. Fetih hareketleri var. Efendim yani Kadisiye gibi dev bir savaş kazanılmış. Medain başkent alınmış. Birçok şey. Şimdi o liderler Müslümanların ta oralara kadar gitmesi karşısında şunu fark ediyorlar. Çok af buyurun yani böyle bir kavramı nasıl kullanayım şimdi döndüm dolaştım ama olmadı mecburen kullanacağım. Baldırı çıplak diyorlardı Araplara. Affedersiniz yani buradaki çıplaklık açılma anlamına değil. Baldırı çıplak fakir yani fikren fakir madden fakir hadi oradan çoban. Çoban biraz gene bir şeyi vardır, koyunu moyunu vardır yani. Baldırı çıplak bu o tür anlamda kullanıyorlar. Gene af diliyorum yani bu ifadeyi kullandığım için. Yani muhatap bile olmuyorlar. Ve diyor ki nasıl olur? Dünün baldırı çıplağı Medain gibi başkenti nasıl alır? Kudüs'ü nasıl alır? Mısır'ı nasıl alır? Bunlar ne ki? Biz geldik Konstantiniyye'yi de aldık, İstanbul'u yaptık. Elhamdülillah. Ha. Niye? Resulullah'ın müjdesi vardı. Müjde tahakkuk etti. İşte Ayşe annemiz bu elçilerin gidişi vazifeye gönderilişi esnasında bu soran hanımlara işte onlarla böyle bir hasbihal tarzında bir soru cevap bu. Bunu söylüyor yani. Onlar ne istiyorlarsa bunlar da onu yapıyorlardı. Buna rağmen dediğiniz gibi büyük bir çoğunu huzurlarına bile kabul etmiyorlar. Taşradaki adamlarla işlerini yürütüyorlardı. Ama devam ediyor. Putperestlikte ısrar edenler hala aynı zilletteler görmüyor musunuz? Biz bugün diyelim ki Müslüman Müslümanla omuz omuza yan yana gönül gönüle olmadığı sürece zillete düşecektir. Bunu hanım da görüyor, o isim neyse bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselam bu zilleti kabul etmedi değil mi? Asla. Ayşe Hanım, o Allah'ın Resulüdür. Allah neyi dilerse o da onu yapar. Şimdi de bütün dünyayı İslam'a davet ediyor değil mi ey sevgili annemiz? Bütün dünyayı İslam'a davet ediyor. İşte bundan dolayı bu yıla elçiler yılı dendi ya diyor annemiz. Ben ayrıntıya girmedim kıymetli dinleyenlerim. Burada işte mektuplar yazıldı. Filan sahabelere verildi. Mektupta şunlar vardı. Gidildi şunlar yaşandı. Burada sadece Ayşe annemizin bulunduğu kısmı paylaştım. Yoksa bu elçiler yılı öyle 10-15 dakikalık bir olay değil. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın nerelere kimleri gönderdiğini rivayet ettiği gibi gönderilen davet mektuplarının ayrıntıları hakkında da yeterince malumat vermektedir. Yeterince malumat vermektedir. Ancak biz onları buraya almıyoruz şimdilik. Niye almıyoruz? Çünkü biz burada Ayşe annemizin daha ziyade aktif olduğu sahneleri paylaşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim. Evet. Hayat devam ediyor. Ayşe annemiz bize hayatın içinden hayatımıza elini uzatıyor. Bu uzatılan o nurdan ele sarılıp Resulullah Aleyhisselam'a ulaşmak ve bu yolla Allah'a ulaşmak için Peygamber Aleyhisselam'ı ve sahabe-i kiramı çok iyi ve yakından tanımamız gerekir. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, öyle bir konuya geldim ki, Evce'de istişare ettim. Bu konuyu paylaşsam mı radyo ortamında diye, ne faydası olur diye veyahut da anlaşılır mı diye. Ama Ayşe annemizin burada ciddi rolü var. Direkt Ayşe annemizle alakalı değil ama ciddi rolü var. Efendim geçsem nasıl olur diye çok düşündüm. Ve tüm ayrıntılarını değil, biz de bugün benzeri şeyleri yaşıyoruz. Yaşayanlarınız vardır. O yüzden böyle bir hadise olduğunda ne yapacağımıza ilişkin bir örnek olsun diye bu tabloyu siz çok kıymetli, çok muhterem dinleyicilerimle paylaşmayı düşündüm. Hiçbir konuya böyle giriş yapmamıştım, biliyorsunuz. Kaç bölümdür muhabbet ediyoruz? Çünkü burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a sihir yaptılar. Resulullah'ın sihir yapılması ona, onun sihirlenmesi, zor durumda kalması, oradaki yapılan hadiseler ve Aleyhisselam'ın sihirden kurtulması. Olay bu. Şimdi eğer sadece yani döneme ait bir bilgi olup tarihsel özelliğinden başka kıymeti olmasa bu konuda ayetler olmazdı, hadisler de olmazdı. Dolayısıyla bugüne de hitap ettiği için ve Allah hepimizi muhafaza buyursun, biz inşallah fesat olmayalım ama toplumda bu tür fesatlar olduğunu ve konu komşu arasında, aile içinde bazen yani böyle çokça sorular da geliyor bize de bu konuda. Sihir yapmışlar. Bir aile mesela diyelim bozuluyor. Bir problem yaşıyor. Ne oldu? İşte doktor geziliyor. İşte psikiyatriye gidiliyor vesaire vesaire. Bir çare olmayınca işte ne deniyor? Sihir yapmışlar. Büyü yapmışlar. Muska yazmışlar diye böyle şeyler konuşuluyor. O yüzden Resulullah Aleyhisselam hayatında böyle bir şey var mı? Yaşanmış mı? Bundan nasıl kurtulmuşlar? Yoksa böyle bir şey yok mu demişler? Bunları iyi anlamamız gerekiyor ama bunu iyi anlarken de falcıyla karıştırmamak lazım. Bu sihir meselesini. Onlar da benzeri işlerle uğraşıyorlar ama çünkü Aleyhisselam falcıya giden, onun dediğini kabullenen, onaylayan, evet diyen kişi bana indirileni inkar etmiş olur diyor. Yani öyle falcıdan şundan bundan medet aramayacağız. Bazen böyle dediğimiz zamanda ama hocam diyor, yani şöyle olmuştu, filan kese gittim çözdü işi. Şimdi yani bu alanda ehil olan hoca efendiler var. Bunlara sorulmasın demiyoruz. Böyle iddia da yok zaten. Ama ölçü nedir burada? Yani o kadar çok şey duyuyoruz ki yani daha yakın zamanlarda mesela gene böyle bir dostumuz sordu bize böyle bir soruyu. Yani gerçekten insan şöyle düşünüyor, ne yapayım ne edeyim diye. İşte Resulullah Aleyhisselam'a kıymeti dinleyenlerim, Yahudi önde gelen lider konumundaki bir sihirbaz Resulullah Aleyhisselam'a sihir yapıyor. Ve Resulullah Aleyhisselam gerçekten bu sihirin etkisiyle hastalanıyor. Hastalanıyor. Çok zor durumlar yaşıyor. Bize Ayşe anne bunlara Resulullah'ın çünkü evinde onu görüyor, yaşıyor onu. Sonra işte kendisine bu haber veriliyor. Ve şunları yaparak bu sihirden kurtuluyor. İşin özü bu. İşte inşallah olay nedir? Nasıl yaşanmış ve nasıl çözülmüş? Ne kadarın cevazı var yok fıkhi konulara girmeden onu söyleyeyim. Ve haddimizi de aşmadan inşallah anlamaya ve paylaşmaya çalışacağız. Bu girişi yaptım bu programın sonunda, çünkü konuya girip yarı kalsın istemedim. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuyla Ayşe annemizin hayatındaki pırlantaları sizlerle paylaşmaya devam etmek ümidiyle yine bugünlük burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Haftaya görüşmek üzere diyorum efendim. Allah'a emanet olunuz inşallah.